Ayrım 17.
Sayfa 212. Hapishane saati 8 kez vurdu. İşlem için belirlenen saatte papaz ve doktor geldiler. Reverans seansı bittikten sonra kendileri için ayrılmış yerlere geçtiler. Doktor ilaç ve aletlerle dolu çantasını bir sandalyenin üzerine koydu. Salona amonyak ve arnika kokuları yayıldı. Arnika, öküz gözü, tıpta kullanılan bir tür bitki. Bizim hapishanelerimizde dededen kalma tıp metotları uygulanıyor. Kan akıtmayı her tür tedaviye tercih ediyorlar dedi yerli prensin yardımcısı. Bu şaka herkesin hoşuna gitti. Hapishane müdürü herkesten çok gülüyordu. Gardiyan Stering bile hafifçe gülümsedi. Göğsünü kabartmış, dirseklerine kadar sıvadı, çıplak kollarını beklenti içerisinde göğsün üzerinde kavuşturmuş olarak harekete hazırdı. Bayanlar onu hayranlık dolu bakışlarla ödüllendiriyorlardı. Erkek gücünün, erkek güzelliğinin muhteşem bir örneğiydi. Şu göğüsleri ve güçlü kıllı ellere bakın. Wilkomen gecikiyordu. Dövülmek üzere belirlenen insanların direnişi törenin başlamasını engelliyordu. Onlar uslandırılırken bayanlar fısıldaşarak heyecanlarını yenmeye çalışıyorlardı. Bugün sadece erkekleri cezalandıracak olmaları çok iyi. Dün kadın bölümünde kadınları dövmüşlerdi. Sizi gidip pis ağırlanmazlar. Böyle rezalet çıkararak buraya gelmeleri çok utanç verici. Bir tanesi Greten gibi beyazdı ve en azından onun kadar ahlaksızdı. Prensin arabacısına aşık olmuş ve fahişe gibi davranmaya başlamış. Ayrıntıları anlatmaya utanıyorum. Hepsi öylesine iğrenç ki böyle kadınlar öldürülene kadar dövülmeli. O anda benim bile ellerim kaşındı. Ben olsam ona gösterirdim. Karşımda birini neyi cezalandırdılar? Bir parça et çalmış. Onun arkasından başka bir hayvanı dövdüler. Çığlık atıp ısırmaya çalışıyorlardı. Kadınların dövülmesini seyretmekten hoşlanmıyorum. Çünkü o yaratıklar bazen öylesine çirkin oluyorlar ki ağlayıp bağırıyorlar. Ben de o anda çığlık atıp üstlerine atlamak istiyorum. İnanır mısınız? Öylesine çok heyecanlanıyorum ki. Ama hayatım, siz de heyecanlanma fırsatını asla kaçırmıyorsunuz. Daha eğitici bir şey görmemiştim. Burada biz en haklı cezalandırmaya tanık oluyoruz. Bu günahkarlara cehennemde de verilecek olan cezaları düşündükçe insanın tüyleri ürperiyor. Ama iyilerin korkmasına gerek yok diyordu hırsla hapishane müdürünün karısı. Ben kızımı da getirdim. Ruh ve beden yanılgılarının nelere sebep olduğunu görmesi için. Bu onun için en iyi kilise görevlisinin vereceği öğütler kadar yararlı olacaktır. Kesinlikle haklısınız. Buraya dini inançlarından dolayı gelen bayanların yüzleri gittikçe artan heyecanlarını yansıtıyordu. Bu bayanlar hapishaneye Wilkomen'i izlemeye sırf dini dürtülerinden dolayı gelmişlerdi. El işleriyle ilgilenen elleri sık sık hata yapmaya başlamıştı. Örgüye doğru eğilen gözleri parlıyordu. İlkin Stock dövülecekti. Devrimciler en cesur ve en dirençli pislikler diye anlatan hapishane müdürü büyük bir üzüntüyle seyircilere bilgi veriyordu. Dört gardiyan Stock'u getirip tahtaların üzerine bağladılar. Merdivende yediği dayaktan dolayı güçsüz kalmıştı. Başını kımıldatamıyordu. Ona boğazlanmış bir hayvan gibi bakıyorlardı. O da kendisini öyle hissediyordu. İlk inintisinin sebebi acı değil, öfkeydi. Ama bağırmamak için tüm gücünü topladı. Öldürmesi gereken düşmanlara niye yalvarsındı ki? Onlardan af dilemek, onların gözlerinin önünde dövülmekten çok daha onur kırıcıydı. Stock öyle düşünüyordu. Devrimcilerin konuşmalarından, cehennemden korktuğundan çok daha fazla korkan hapishane müdürü, gardiyana hemen başlaması için emir verdi. Peter Stering büyük bir başarıyla Yuhan'ın sırtını açtı. Bayanları utandırmayacak bir seviyeye kadar şalvarını sıyırdı. Yuhan yüzüstü yatıyordu. Yüzü hemen hemen zemine yapışmış, kızgınlık ve utançtan titriyor, gözyaşlarını tutamıyordu. Gözyaşları ona çifte işkence çektiriyordu. Hiç kimse mahkumun acıyla kıvranan yüzüne bakmıyordu. Seyirciler sadece onun vücudunun çıplak yerleriyle ilgileniyorlardı. Stock bu yabancı korkunç gözlerin kendisini nasıl deldiğini hissediyordu. Ne kadar narin bir vücudu var diye fısıldadı anne şefkatiyle bir bayan, yakışıklı kavalyesinin omuzuna yaslandı. Beş para etmez, tipik bir terzi çırağı, çarpık bacaklı ve kıllı maymun sırtlı diyordu başka bir bayan. Sonra herkes sustu. Stock gözlerini kapattı. Darbeyi beklemek darbeden daha korkunçtu. Korku her hücrenin kaygıyla titreşmesi kırbaçtan daha çok acı veriyordu. Stock'a kanı donmuş gibi geliyordu. Her an nefes alması engellenecekmiş gibiydi. Tek isteği daha çabuk olmasıydı. Yeter ki hissetmesin, yeter ki düşünmesin. Ölüm onu korkutmuyordu. Peter Stering sopayı hafifçe kaldırarak Stock'un sırtına tüm gücüyle vurdu. Kıvrılan vücudun üzerine derin bir yara gibi kanlı bir iz kaldı. Sessiz bir sevinç inlemesi geçti seyircilerin arasından. Şaşı gözlü, dantel pantolonlu kız ağladı. Bu annesinin tüylerinin diken diken olmasına neden oldu. Anne hırsla çocuğunun kulağını çekti. Belediye başkanının karısı büyük bir haz duyarak gülümsedi. Stering'in düzgün nazik alnı terledi. 8, 9, 10. vuruş. Stock'un sırtı morumsu taze bir ete dönmüştü. Az pişmiş biftek diye şaka yaptı yerli prensin yardımcısı. Ama o da sararmıştı ve dişlerin arasından konuşuyordu. Stock artık hiçbir şey hissetmiyordu. Gözleri dönmüştü. Bayılması büyük bir şanstı. Doktor kafasını kaldırdı, nabzını yokladı ve 15. vuruşta kesmelerini söyledi. Stock'tan sonra tezgahın üzerine kamburu çıkmış bir ihtiyarı attılar. Hırsızlık yaptığı tahmin ediliyordu. İhtiyar kısık bir sesle uluyordu. Gücünüzü dikkatli kullanın. Çünkü daha 8 tane var diye öğüt verdi Doktor Peter Stering'e. Merak etmeyin, benim kaslarımın gücü asla azalmaz diye övündü cellat. Stock kendine geldiğinde tekrar hücresindeydi. Nasıl ve ne zaman yaralı vücudunu buraya getirip yatağın üzerine attıklarını bilmiyordu. Uzun süre kendisine yapılanları hatırlamaya çalıştı. Sırtı niye böyle dayanılmaz bir acıyla yanıyordu? Mahkum gömleğin için vücuduna yapışmıştı. Birden karşısında o kadınların aç yüzlerini ve gardiyanın üzerindeki elini gördü. Niye yaşayayım ki diye bağırmaya başladı Stock. Daha fazla ağlayamazdı, daha fazla susmak istemiyordu. Kendine hitap ederek konuşuyordu. Çaresizliğinden, güçsüz olma duygusundan çıkış olarak gördüğü tek şey konuşmaktı. Krize girmeden önce bir hasta da ancak böyle konuşurdu. Acı son safhaya ulaşmadığı zamanlar hasta konuşabilirdi. Yakmalı, yok etmeli, havaya uçurmalı. Cellatlar, vampirler. Ama Stock ne yapabilirdi ki? Darmstadt arabacılarına elbiseler dikip para biriktirip küçük bir evciğiz yapmış olsaydı. Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Almanya'nın hapishanelerinde sanki sadece Stock'u mu dövüyorlar? İsyanlar, şüpheler, şikayetler garip bir şekilde birbirine karıştı. Johan ağlamak istiyordu, gözyaşları tükenmişti. Çığlık atmak istiyordu, kuruyan boğazında çığlıklar tükenmişti. Yastığı ısırıp isteri krizleri içerisinde kıvranıyordu. Akşamüstü Hans ekmek ve sıcak su getirdiğinde onu ateşler içerisinde sayıklarken buldu. Johan yine Darmstadt tepesinin ormanlarında geziniyordu. Komitenin mağarada yapılacak olan gizli toplantısında gitmek için acele ediyordu. Ama çam ağaçlarından düşen iğneler ayaklarının altında kayıyordu. İğneler uzuyor, büyüyor, kırbaca dönüşüp vücudunu sarıyordu. Johan kurtulup kaçmaya çalışıyordu ama tüm çabası boşunaydı. Ağaçlar kabuklarını atıyorlardı. Gövdeleri Stering'in sopaları gibi çıplak ve sarıydı. Yukarıya doğru çıkışın sonu yoktu. Paslı iğnelerle sopa savaşın sonu yoktu. Dövülmüş, takip edilen Johan düşüyordu, emekliyordu, karnının üzerinde sürünüyordu. Yukarı. Ondan sonra birden geri düşüyordu ve yukarıya doğru tekrar tırmanıyordu. Bühner'e Konrad Kuhl'un hain olduğunu hemen söylemeliydi. Onun hain olduğunu Stock'tan başka hiç kimse bilmiyordu. Sonra orman kayboldu ve Stock kendisini ihtiyar Catherine'in evinde buldu. Johan dokuyordu, dokuyor ve şarkı söylüyordu. Eşittir herkes Tanrı önünde, aç fakirde, tok zenginde. Bu dünyada herkes için var, toprak, gökyüzü, serin mezar. Yediği dayaklar ve geçirdiği sinir krizleri Johan Stock'u öldüremedi. Saçları beyazlamıştı, kendisi bunu bilmiyordu. Gözleri çukurlaşmıştı ve her zaman olduğundan daha karamsardı. Çok sinirli olmuştu. Bir keresinde Stering Girmişnoğlu hücreye girince Stock üstüne atladı. Zincirleri gardiyanın başına sallayıp küfürler yağdırıyordu. Bundan dolayı 3 geceliğin hapishane bodrumundaki özel bir hücreye kapatıldı. Bu hücrenin özelliği zemininin bir işkence aracı olmasıydı. Zemindeki taşlar sivri çıkıntılar oluşturuyordu. Burada korkunç bir karanlığa bırakılan mahkum sürekli bunlara çarpıyordu. Sivri taş kaburgaların her biri adeta bir bıçaktı ama Stock bu yeni işkenceyi umursamadı. Hapishaneye alışmıştı, vücudu çok kötü bir haldeydi. Bu özel hücreden sonra Johan daha kambur ve daha umursamaz oldu. Artık bir ihtiyarın sahip olabileceği alışkanlıklar ediniyordu. Uzun süre kamburlaşıp oturabiliyordu. İhtiyaç duymadığı ve kendisini rahatsız eden ayaklarını uzatıyordu. Özel hücreye gidince kendi hücresindeki delikler kapatılmıştı. Yalnızlığını farelerle paylaşamayacaktı artık ve farelerle arasındaki bu ilişkiyi, onu hayata bağlayan tek mutluluğu yok etmek için Stering farelerin öldürülmesini emretmişti. Zaten bahar yaklaşıyordu ve fareler yakın tarlalara taşınmaya hazırlanıyorlardı. Stock yaklaşan deliliğe karşı çaresizce savaşıyordu. Düşünme yetisini kaybetmemek için geçmişini hatırlamaya çalıştı. Çocukluğunu anımsıyordu. Ölen anne ve babasının yüzlerini, unutulmaya başlamış konuşmalardan özel kesitleri, İsviçre'de gezintilerini, Rona doğru yürüyüşlerini, Line'ı. Yine hanların bahçelerinde uyuyor, köylülerin elbiselerini sadece bir ekmek karşılığında yamıyordu. Çalıların arasında sebepsiz gülen hafif kızlarla öpüşmeye koşuyordu. Line ayaklanmasını tekrar yaşadı. Kroyros barikatlarına tekrar savaştı. Nehrin kıyısındaki bataklığın yanında Genevieve tekrar sarıldı. Uzun uzun geçmişini düşündü. Dışarıda bir anlığına ve sadece bir seferliğine yaşanan olaylar hapishanede başka bir şey olmadığı için tekrar tekrar yaşanıyordu. Yaşanan güzel yeni şeyler olmadığı için Yuhan'ın beyninin her hücresi geçmişle doluydu. Böceklere karşı verilen acımasız savaştan dolayı Stok geceleri ancak 3-4 saat uyuyabiliyordu. Günler ve geceler Yuhan için daha önce hiç bu kadar hızlı geçmemişti. Sabahları uyandığında günün ona neler getireceğini, ne işkenceler göreceğini ve neler düşüneceğini bilmiyordu. Ben gencim ve kaybolan zamanı daha sonra telafi edeceğim diyordu kendi kendine korkularını yenmeye çalışarak. Bir keresinde ihtiyaç kovasını götürürken koridorda başka bir mahkumla çarpıştı. Kardeş kimsin sen diye fısıldadı Yuhan. Ben. Stok cevabı duyamadı. Köşeden bir polis çıktı. Mahkumlar hemen birbirlerinden uzaklaştılar ama Yuhan hücresine tarifsiz ümitler ve sevinçle döndü. Artık kalede yalnız değildi. Yuhan'dan sonra hücreye yeni polis girdi. Lambayı üfleyerek bir fırçayla özenli bir şekilde onu temizlemeye koyuldu. Dinle dedi Stok, sen de benim gibi yoksulsun. Biz yoksullukta ve sömürülmede kardeşiz. Polis onu dinlemek istemedi ve hemen hücreden çıktı. Alındı diye düşündü Stok ama aslında korkuyor. Çünkü belki de bir karısı ve çocukları var. Terfi etmeyi hayal ediyor. Gardiyan olmak istiyor. Sonra da benim gibileri dövecek ve vicdan azabı çekmemek için sarhoş olacak. Yeni polisle birlikte gardiyan Schering'in ziyaretleri de çoğaldı. Hiç beklenmedik bir anda Schering'in berrak gözleri kapının küçük mazgalında beliriveriyordu. Birden hücreye girip mahkumun karşısına dikiliyor ve yumruklarını tehdit edercesine sallıyordu. İyi yaşıyorsun diyordu başını uzatan polis kinle. Eğer hücreyi şöyle böyle temiz bulursa ve içerideki kokudan boğulmuyorsa lanetler ve küfürler yağdırıyordu. Ta ki gardiyan onu sakinleştirene kadar. Polisin bu yorulmaz çabalarına rağmen Stok onun kızgınlığını ciddiye almıyordu. Yükselmeye çalışıyor, işini yapıyor ama fena biri değil. Hanslardan biri. Stok tüm korkak ama vicdanlı insanlara Hans adını veriyordu. Yuhan hapishanede rüya görmenin ne kadar tedavi edici olduğunu anlamıştı. Rüyalar ciddi bir şekilde hapishane günlerini kısaltıyor ve hapishaneyi çekilir hale getiriyordu. Uyumadan önce sık sık büyük bir gerginlikle kaçışı düşünüyordu. Bunu öylesine çok düşünüyordu ki kurduğu hayaller gördüğü rüyalarda gerçekleşiyordu. Uyandığında ise nerede olduğunu anlayamıyor, özgür olduğunu düşünüyordu. Rüyalar onu çaresizlikten ve beynini kemiren acılardan kurtarıyordu. Yuhan kimi zaman rüyalarla gerçekleri karıştırıyordu. Rüyasında Genevieve'i görüyor ve ona sarılıyordu. Bu açık görüşten sonra mutluluk gözyaşları ile uyanıyordu. Bir defasında Stok'u yine hüzün, hani o beyni kemirip hayata bağlılığı yok eden hüzün bastığında hücreye polis girdi. Bir fener, su ve toprak tabağın içerisinde bir parça ekmek getirmişti. Çıkarken birden kapıda durdu. Hemen mahkuma doğru döndü ve fısıldadı. Onu hemen yak. Stok'un elinde küçük bir kağıt vardı. Mucize. Beklenen mucize gerçekleşmişti. Polis dalgınlıkla feneri içeride unutmuştu. Okumam yazmam yok, bildiri kapıma atılmıştır, reddediyorum, sabır diye okudu Yuhan. Her türlü tedbiri unutarak bu değerli sözcükleri tekrar tekrar okumaya koyuldu. Daktilo edilmiş bu sözcükleri bilinmeyen bir el yazmıştı. Mazgalın gıcırtısı duyulduğunda Stok hala küçük kağıda bakıyordu. Bu pencere gözetleme deliğini kapatıyordu. Stirring. Stok hiç paniğe kapılmadan kağıdı ağzına attı ve yuttu. Bir şeyler döndüğünden şüphelenen gardiyan kapıyı açtı ve içeri girdi. Kendisini seyretmek, vücudunun güçsüzlüğünü görmek Stok'a acı bir zevk veriyordu. Bir yıldan fazla bir süreden beri temiz hava soluyamıyordu. Bir o kadardır da gökyüzünü görmemişti. Bazen yolunu şaşıran bir güneş ışına tesadüfen hücreye giriyor ve zıplıyordu. Duvar pembeleşiyordu. Bazen pencereden bir sivrisinek giriyor ve vızıltısıyla ölüm sessizliğini parçalıyordu. Stok önce ısıran sivrisineği engellemiyordu. Sivrisinekler ona Ron Nehri ovasındaki yaz gecelerini hatırlatıyordu. Küçük vampir doyduktan sonra pencereye doğru seyirtiyordu. Stok da kalkıp ona yetişmeye çalışıyordu. Geri dönmesini istiyordu. Yuhan hapishanedeki tüm sevinçlerinin ve hayal kırıklıklarının ne kadar abartılı ve yapmacık olduğunun farkındaydı. Ama burada onlarla yaşamak daha kolaydı. Mahkumun gerginliğinin ve yoğunlaşmasının bir sınırı vardı. Ondan sonra vurdum duymazlık ve korkunç boşluk başlıyordu. Yuhan bu sınırdan korkuyordu. Büyük bir korkuyla vücudunun donduğunu, fiziksel acının kendisi için çok uzak bir olgu olduğunu görüyordu. Korkunç, zoraki suskunlukta Yuhan cansız ve tembel düşüncelerine bir sığınak buldu. Polisin verdiği kağıt onu çok etkilemişti ama sevinçle birlikte fiziksel bir acı da hissediyordu. Çünkü onu zorla hayata döndürüyorlardı. Stok heyecanla hava aydınlandığından beri polisin gelmesini bekliyordu ama polis hiçbir konuşmaya izin vermeyip eskisi gibi hırsla bağırıp çağırıyordu. Stirling aynı anda koridorda geziniyordu. Hava karardıktan sonra Stok'u ilk defa sorguya götürdüler. Uzun aylar süren hareketsizlikten sonra Stok'u götürürlerken koridorlardaki insan sesleri ve kargaşa onu boğuyordu. Yürüme alışkanlığını kaybetmişti sanki. Merdiveni görünce korkuyla geri çekildi, başı dönüyordu. Zincirlere öylesine alışmıştı ki onların ağırlığı ona kendi vücudunun bir parçası gibi geliyordu. Sorgu kısaydı. İsminiz Johann Wolfgang Stock. Kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Mesleğiniz? Stock Blanqui'nin sözleriyle cevap verdi. Proleter. Bu bir meslek değil. Bu en faziletli meslektir. Bu meslekte milyonlarca insan çalışıyor. Bu insanlar kendi alın terleriyle yaşıyorlar ve tüm haklardan yoksunlar. Oo, nereden öğrendiniz bu devrimci fikirleri? Benim okumam yazmam yoktur. Nasıl öğrendiniz bunları? Despotizm bizi sahip olduğumuz her şeyden mahrum etti. Ama doğrusunu söylemek gerekirse düşünme yetimiz bizde kaldı. Ben gerçeği kendi aklımda buldum. Belli ki kafan saçma sapan fikirlerle dolu ama bu düşünceleri çok daha önce duymuş ve okumuştuk. George Büchner ve Papaz Weydik'i tanıyor musunuz? Belirli bir süre yan yana olan evlerde kalmıştık ve ben bu beylerin elbiselerini tamir ettim. Yalan söylediğini biliyoruz. İnat ederek durumunu ağırlaştırıyorsun. Sen İnsan Hakları Komitesi'nin üyesiymişsin. Gizli toplantılara katılmışsın. Ama niye katılmayacakmışsın ki? Sanki Almanlar için toplantı yapmak yasak mı? Sen örgütün yasa dışı eylemlerini bilemezdin ki. Belki de seni kandırarak oraya götürdüler. Evet, sen her ayın ilk cumasında Tanrı Tepesi'ndeki mağaraya toplantıya gidiyordun. Kesinlikle hayır. Gürkner'in evinin yakınlarında bildirilerin yazıldığı gizli odanın nerede olduğunu biliyor musun? İnkar etmek sana hiçbir şey kazandırmayacak. Genç ve safsın. O yüzden kanun kaçaklarının kurbanı olmuşsun. Öyle değil mi? Stock konuşmuyordu. Her şeyi biliyoruz. Arkadaşlarının sorgu sırasında söyledikleri işte burada. Al, oku. Onlar sana acımadılar. Okumam yazmam yoktur. Bizimle işbirliği yapmıyorsun. Sen kendi ellerine kendini hapishaneye kapatıyorsun sonsuza kadar. Stock'un sorgusundan hiçbir şey elde edememişlerdi. Onu götürmeye karar verdiler. Şehirden gelen savcı akrabası olan hapishane müdürüne şunları söyledi. Ben de kendimce radikal görüşlü bir insanım ama radikal görüşler cahil köylülerin elinde ne kadar da zavallı bir hale geliyor. Proleter, ha ha ha, ne rütbe, ne kadar da plebce görünüyor bu sözcük. Tahmin edebiliyor musunuz? Ne yükseliş olur ama. Bu terziyi sopalarla dövmek yerine kibarca oturmuş onun aptalca demagojilerini dinliyorum. Biz dövüyoruz diye sakinleştirdi hapishane müdürü savcıyı. Stock 23 nolu hücreye döndüğünde çok heyecanlıydı. Sorgu ona belki de mahkemeye çıkarılabileceği ümidini vermişti. Almanya'da hukukun gölgesi de mi yok diye soruyordu Johann hücresinin duvarlarına. Mahkemede bütün dünyadaki sömürülenlere çağrı olacak bir konuşma yapmayı hayal ediyordu. Ama terzi güzel konuşamıyordu. Aklına sadece başkalarından duyduğu sözcükler geliyordu. 15'lerin mahkemesinde Blanqui'nin konuşmasından ezberlediği parçaları tekrarlıyordu. Beni, benim gibi proleter olan milyonlara yaşama hakkına sahip olduklarını söylediğim için suçluyorlar. Zenginler fakirlerin isyan ederek onlara haksızlık ettiğini düşünüyorlar. Halk için şöyle düşünüyorlar. Halk öyle vahşi bir hayvandır ki ona saldırdıkları zaman savunma cüretinde bulunur. Haftalar geçiyordu ama ikinci bir sorgu yapılmıyordu. Polis acımasızca susuyordu. Yeni gelen mahkum geceleri duvara vuruyordu. Johann bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyordu ama boşunaydı. Vuruş sesleri çok yavaştı ve uzaktan geliyordu. Sanki kuleye bir ağaç kakan gelmişti. Yazın sonu yaklaşıyordu. Stock'un sivri sakalı uzamıştı, öksürüyor ve kan tükürüyordu. Johann ikinci sorguyu korkunç bir acıyla hatırlıyordu. Onu bizzat George sorguya çekmişti. Johann bu ayyaş yaratığı hatırlayınca elinde olmaksızın yumruklarını sıkıyordu. Sık sakalının üzerine öfke gözyaşları damlıyordu. George Johann'a kendisini Genevieve'in ihbar ettiğini söylemişti. Stock'un elleri ve ayakları bir serbest olsaydı. Komiser Genevieve'in bir fahişe olduğunu söylemiş ve şöyle devam etmişti. Her Darmstadt arabacısı aptal karını bir metelik karşılığında düzebilir. Gör kiminle yaşamışsın sen, salak, diye konuşuyordu George. Fener'de sizin cansız kellelerinizi görüyorum, diye bağırdı Stock cellada. Böyle bir şey olmadan önce pis vücudundan canını çıkaracağım, diye gülüyordu George. Cüretkarlığından dolayı Stock'u acımasızca dövdüler. Sorgudan sonra yine bir ay yattı. Biraz düzeldikten sonra korkunç bir şeyin farkına vardı. Topal kalmıştı. Stock artık mucizeyi beklemekten vazgeçmişti. Günler, geceler, hayat geçiyordu. Ben gencim, başaracağım, diyordu Johann. Ama artık bu sözcüklerin anlamı yoktu. Bir sabah Stock Somya'nın üzerinde madeni bir para buldu. Para çok hafifti. İçine bir kağıt yerleştirilmişti. Yazıyı yazan ona sorguda nasıl konuşması gerektiğini öğreten eldi. Kağıtta şunlar yazıyordu. Başka bir cezaevine sevk edilmeyi bekle. İlk posta durağında atlar değiştirilirken kaç. Duvarda tünel, saman dolu araba. Belirli bir süreden sonra Stock artık saatleri, geceleri ve günleri saymıyordu. Sterling hücreye girdi ve mahkumun ayaklarındaki prangaları çözdü. Sadece el prangaları kaldı. Johan acıdan inlemeye başladı. Serbest kalan ayaklarını güçlükle kımıldatmayı başardı. Mahkum uğurlanmayacağı şeklinde yersiz umutlara kapılmasın diye gardiyan onu hapishane arabasına kadar darbelerle ödüllendirdi. Stock'u arabanın içine bir kucak zincir gibi attılar. Sonbahar havası, arabanın gürültüsü ve sarsıntısı onu takatten düşürüyordu. Stock birden 23 nolu hücreyi özledi. 2 yıldan daha fazla bir süre kaçmayı, özgür kalmayı hayal etmişti. Şimdi özgürlük böylesine yakınken kendisini mecazsiz hissediyordu. Hiç fark etmez diye fısıldıyordu. Arabanın küçük penceresinden gökyüzü görünüyordu. Johan gökyüzünü her şeyden çok sever. Terzilik yaparken hep pencerenin kenarına oturur, sık sık yorgun gözlerini kaldırıp gökyüzünü arardı. Stock hapishanede batıl inançlar edinmiş ve korkunç derecede şüpheci olmuştu. Şimdi gökyüzünün kendisine uğursuzluk getirdiğine inanıyordu. Johan polisin de notunda kendisine onu denemek için Jord tarafından gönderildiğine inanıyordu. Hiç fark etmez diye fısıldıyordu yine, heyecandan umursamazlığa geçerken. Hapishane arabası gürültüyle şehre doğru iniyordu. Yoldan geçen insanlar geri çekilip hemen taş parke döşeli yolu boşaltıyorlardı. Stock korkan, acıyan, kin dolu veya memnun bakışlar yakalıyordu. En sonunda insanlar ve şehirler geride kaldı, kayboldular. Karşılarına sadece karamsar kış, üzeri tentelerle kaplanmış arabalar ve omnibüsler çıkıyordu. Arabacılar uyuyordu. Mahkum nereye ve niçin götürüldüğünü bilmiyordu. Posta durağına geldiklerinde geceydi ve yağmur yağıyordu. Karanlıkta nöbetçiler Stock'u ahşap bir eve götürüp uzak bir depoya kilitlediler. Duvarın yanında saman yığını vardı. Stock yattı. Bir süre bekledikten sonra elleriyle araştırmaya başladı. Tüm düşünceleri zincirleri şıngırdatmamakta yoğunlaştı. Korkunç bir arayıştı bu. Tünel var mıydı, yok muydu? Bu polislerin provokasyonu muydu yoksa bilinmeyen arkadaşların yardımı mı? Heyecandan inlemeye başlamıştı. Provokasyon ona Sterling ve George'un işkencelerinden daha korkunç geliyordu. Düşünceleri sürekli çatışıyordu. Güçsüzlük. Stock, başarabilirsin. Sana hala ihtiyaç var. Yine mi hapis? Hayır. Johan'ın eli bir boşlukta kayboldu. Saman deliği saklıyordu. Ama Stock hala inanmakta tereddüt ediyordu. Bu bir tuzaksa kaybedecek neyi vardı ki? Dayaklar. Onlardan korkmuyordu artık. Yaşam anlamsızlaştığı zaman ölüm daha değerlidir. Dişleriyle zinciri tutarak belirsiz deliğe girdi. Başıyla ileri doğru sürünüyordu. Toprak yutuyordu. En sonunda bir yıldız gördü. Gece berraklaşmıştı ama ay yoktu. Karanlık bahçede Johan evin arkasında bekleyen nöbetçinin sırtını gördü. Stock'tan 2 adım ötede hareket etmeye hazır saman dolu bir araba vardı. Stock sindi. Dış kapı gıcırdadı. Avlunun arkasında birileri şarkı söylemeye, birkaç sesle şarkıya eşlik etmeye başladı. Johan buz tutmuş yere sarıldı. Karı öpüyordu. Nöbetçi evin arkasında kayboldu. Şarkı zincirlerin şıkırtısını bastırdı. Mahkum sürünerek arabaya kadar geldi, doğruldu. Elleriyle dikenli samanı açtı ve içine atladı. Kısa bir süre sonra içeriden genç bir arabacı çıktı. Kalpağını giyerek saygıyla nöbetçiye eğildi, arabaya bindi ve atları bahçenin dışına sürdü. Araba hiç engellenmeden uykulu köyden sallanarak ve sarsılarak çıktı, köyler arası yola koyuldu. 2. Paul hızlı hızlı konuşuyor ve kasıtlı bir şekilde yanındaki yolcunun yapmacık alaycı gülüşünü umursamıyordu. Ruhun gerçek yüceliğini, gerçek kahramanlığı, adil kuralları sadece işçiler arasında görebildim. Oraya uygarlığın pisliği ulaşamamış. Orada etiketin pis kokulu ikiyüzlülüğü ve bizim yaşantımızın yapmacık parıltısı yok. İnanıyorum ki dünyayı ancak yoksullar kurtarabilir. Yeni uygarlık işçi mahallelerinden, ruhları bozulmamış bu temiz vahşilerden gelecek. Onlardan başka kaynak yok. Bizim gezegenimiz incelenmiş ve haritanın üzerine taşınmış. Halkların birçoğu biliniyor. Çağdaş Romalıların kanını tazeleyebilecek hunlar yok artık. Kurtuluş bizim kölelerimizin elinde. Bu yüzden biz misyonerler gibi fikirlerimizi sınıflar arasında, korkak kurallar ve yapmacık bilimlerle henüz kirlenmemiş sınıflar arasında yaymalıyız. Çalışan kesimin çıkarları devletin eşitlik ruhu yönünde değişmesini sağlayacak. Bizim amacımız da bu değil mi?